İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Celal Türer. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bugün sizinle bir konu konuşacağız. Aslında çok çeşitli vesilelerle biz bu konuyu farklı hocalarımızla da konuşuyor olduk. Dinleyicilerimiz bunları biliyor. Ama tabii her hocamızın birikiminden istifade ederek kavramlara yüklenilen anlamların da belki çeşitlenmesi ve yeniden bir hatırlama olması açısından bir salih amel kavramını sizin bakış açınızla öğrenmek istiyoruz yeniden. Çünkü doğrusunu isterseniz hani kültürde böyle çok kısıtlı alanlara ulaşabilen ama olması gerekenin öyle anlıyorum ki ben hani kültürü oluşturan insansa eğer bu bizim yaptığımız da şu anda bir kültür faaliyetidir. Bu geleneği oluştururken biz de buna bir katkıda bulunacaksak acaba yeni anlamalar, anlama biçimleri veya günümüzden oraya aktarılıp da yeniden bize yansıyacak içi dolu şeyler çıkabilir mi ortaya diye merak ediyorum. Salih amel nedir? Oradan bir başlayalım hocam. Ne dersiniz?
Tabii. Fakat bunu anlatmadan önce insanın tabiri caizse varoluşsal ontik yapısına bakmamız lazım. Ontik yapısına baktığımızda insanın genel anlamda bilgi ve eylem dediğimiz iki yapısıyla, öne çıkan iki yapısıyla, elbette duyumsayan, hisseden, işte ne diyelim çeşitli yapıları var ama bilgi ve eylem en temel yapılardır. Felsefe tarihinde ya da düşünce tarihinde insanı anlamak için bu iki yaklaşımı ayıran pek çok girişim olmuştur. Bilgiyi ön plana almışlardır ama özellikle son dönemde eylemi ön plana alan akımlar da olmuştur. Zaten insan tanımlarımız da bilen insan ya da eyleyen insan, insan homo faberi işleyen insan olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla her ikisi de insanın varlık yapısını gösteriyor. Şimdi meseleyi bir adım daha Kur'an'ın bağlamında ifade edecek olursak, Kur'an salt bilgilenmenin yetmediğini, insanın bu dünyada varoluşunun ancak iman ile gerçekleştiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bilgi anlamında bizi insan kılan öge imanın kazanılması ya da bir şekilde imanın insanda tezahür etmesi. Bizi esas ilgilendiren konumuz ise eylem boyutu. Cenab-ı Hak fiil ya da eylem dememiş, amel demiş önce. Çünkü amel kelimesi insandan iradi olarak çıkan işler için kullanılır. Dolayısıyla o zaman formülasyonumuzu iman ve amel diye ifade edebiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim'de 180 yerde salih amel terimi kullanılmış. Bu da yetmemiş. İman ile salih amelin kombinasyonu 58 yerde, 60 yerde. Dolayısıyla burada insanı var kılan temel basamağın iman, bu imanın dışsallaşan yani tezahür eden boyutu ise salih amel olarak ifade edilmiş. O zaman salih amelin ne olduğuna bakabilirsek, çünkü bir ameli, eylemi salih kılan nedir diye sormamız lazım. Salih kelimesi semantik anlamda sulh dediğimiz işte doğru, barışçıl, uygun anlamına geliyor. Sulh kelimesini eğer ıslah kelimesiyle kullanırsanız bu sefer düzeltici anlamına geliyor. Yine sulh kelimesinden maslahatı ifade ederseniz bu sefer fayda veren anlamına geliyor. Dolayısıyla bir eylemi salih kılan öncelik inanç, hemen arkasından içtenlik, hemen arkasından yararlılık, dengelilik, temizlik, buna estetik olma, işte uygulanabilir olma. Dolayısıyla bir damlanın göle bir taşın göle atıldığı gibi halkalar halinde eylemi salih kılan özellikleri yakalamamız gerekiyor. Dolayısıyla salih amel her daim iman zemininde ortaya çıkan fiilleri ifade ediyor.
Şimdi ben şununla çok ilgilendim doğrusu not alırken. İradi işler dediniz ya. Yani salih amel denilen şeyin imanla bağlantısını belki biraz burada mı görmek lazım? Çünkü iman da iradi bir şey. Sonuç itibariyle insanın seçtiği bir yol.
Çok doğru.
Bu seçtiğiniz yolun ispatlanması. Hani siz Allah'a inandınız ama Allah'ın da size inanmasını herhalde ortaya çıkaracak. Çünkü iradi bir takım gösterilerde bulunmak lazım değil mi?
İmanın davranışa dönüşmesi faaliyetidir. Bu anlamda İmanın dışsallaşması salih amelde gözüküyor. Yani eylemde gözükmüyor. Hı hı. Yani Cenab-ı Hakk'ın özellikle eylem kelimesi, fiil kelimesi yerine ameli ve ameli de nitelendiren salih amel ifadesi aslında hakikaten semantiğin yani anlam alanının niçin gerisinde çok büyük bir yük taşıdığını da gösteriyor. İmanın dışa yansıması, davranışta gözükmesi. Fakat nasıl yansıyacak dediğimizde muhakkak öncelik olarak doğru ve yararlı işler şeklinde yansıması lazım. İslam alimleri salih amel kavramını öncelikle dini alana tahsis etmişler. Mesela
bu çok önemliydi benim için hocam. Ben sormadan siz söylediniz. Gerçekten salih amel denilince sadece dini bir anlam mı yükleniyor? Dinleyicilerimiz şimdi eminim bunu da düşünmeye başlamışlardır.
Bunu şöyle ifade edebiliriz. Tabiri caizse ameli salih bir kimseden sadır olabilmesi için o kimsenin yine bizim ifademizle salih olabilmesi lazım. Yani imanın öncelikle başkalarına faydalı olabilmesi için kendisine, kendisinden sonra tıpkı bir suya düşen taşın sudaki bıraktığı izler gibi dalga dalga topluma yayılması lazım.
Yani ancak salih kişiler salih amellerde bulunabilir
elbette
dediniz.
O yüzden de ilk yüzyılda kişinin kendisini sulha götüren, salih olmaya götüren eylemler, özellikle ibadetler, ameli salih olarak anlaşılmış. Fakat biraz daha anlam alanı 2. 3. yüzyılda mesela İzutsu salih amelin semantiğini yaparken hemen dinden sonra bir virgül koyup akıl dediğimiz insanın da doğru gördüğü, makul gördüğü şeyleri yapmak şeklinde ifade etmiş. Bu da imanın verdiği taşma tezahür ile bütün insanlık için yararlı olabilecek şeyleri de ortaya koymak salih amel kavramı içinde alınmış. Bir adım daha atılmış ki zaten İslam düşüncesinde salih ameli tanımlayan husus vicdan. Yani ıslah edici, düzeltici ve vicdanın emrettiği bütün faaliyetler de salih amel içinde dillendirilmişti. Buradan hareketle şunu diyebilir miyiz? İnsanlığın elbette tabii bunu söylerken salih amel kişinin kendisinden başlayarak ailesine, toplumuna ve bütün insanlık alemine bir şekilde yayılan düzgün, doğru, faydalı, ıslah edici, alemi düzeltici her türlü eylemin adı için kullanılmıştır. Hı hı. Bu semantik genişleme elbette birinci dönemde Kur'an'ın anlaşılmasını işte kişi üzerinden, çünkü salih ameli alimler anlarken Allah ile insan arasındaki ilişkiyi esas olarak anlamışlardır.
Bu da çok enteresan hocam. Yani bunu biraz açmak isterim. Yani insanın Allah'la olan ilişkisinin, kullarla olan ilişkisine yansıması boyutunu her zaman konuşuyoruz ya, sizinle de muhakkak bunu konuştuk. İşte o beni çok etkileyen kısmı işin. Yani Allah'la aranızda salih bir ilişki, sulh üzerine kurulmuş
elbette
bir ilişki varsa, sizin onu algılamanız ve onun size yönelmesiyle ilgili bir barışıklığınız varsa,
çok doğru,
o zaman zaten herhalde değil mi bu sizin saydığınız içten ve insanların faydasına ve uygun estetik davranışları bulunmayla ilgili bir tutum belirliyorsunuz. Bir isteklilik içerisinde
elbette
oluyorsunuz.
Biz bu hususu şöyle ifade ediyoruz. Kişinin Allah ile ilişkisini takva boyutu, yani bilinç ve sorumluluk sahibi bir birey olmak. Yani neyin hangi varlıkla muhatap olduğunun farkında olmak. Yani Cenab-ı Hak sonsuz, kadir-i mutlak iken insan sonlu. Bu takva ilişkisi. Bu şuuru hali kazanan insan, insan-insan ilişkisine geliyor ki burada ameli salih bir dediğimiz, yani iyi eylemlerin hepsi için kullanılıyor. İnsan-insan ilişkisi bu anlamda iyilikler, güzellikler, doğru işler üzerinden ifade ediliyor. Bu da yetmiyor. İnsan-eşya ilişkisi ise ya emanet üzerinden, çünkü salih amelin görülebileceği ilişki biçimi ya eşyanın emanet olduğu düşüncesi ya da bizim ifademizle hilafet olduğu, yani eşya üzerinde tasarrufta bulunan, eşyanın kendisine emanet edildiği şuuruna sahip halife olma fikriyle gerçekleşiyor. O yüzden de salih amelin bir kişinin Allah'la ilişkisinde ortaya çıkması lazım ki bu kişinin kendisine yaptığı eylemlerin faydalı olmasıdır. İki, kişinin insanlarla ilişkisinde, ki buna da bir kelimesini kullanıyoruz, bir anlamında, doğru, yararlı, faydalı işlerin tümü salih amel kapsamına giriyor. Söz gelimi, evet, kişinin Allah'la ilişkisinde namaz elbette faydalıdır, hadiste vardır, salih amel içindedir ama yoldaki taşı kaldırmak bile insan insan ilişkisi içinde salih amel, hatta kalıcı amel olarak anlaşılması lazım. Bu da yetmiyor. İnsanın eşya ile ilişkisinde söz gelimi abdest alırken suyu idareli kullanması, o bile salih amel içinde zikrediliyor. Yani çevrenizi korumak, çevrenize mukayyet olmak anlamında. Dolayısıyla salih amel dediğimiz hadise bu üç boyutta da kendisini bir şekilde ifade eden uzanımlara ya da implikasyon dediğimiz hususlara işaret ediyorum.
Şimdi şöyle anlamak mümkün mü acaba? Salih amel denildiği zaman insanların bu imanla bağlantısını çokça gündeme getiriyorum. Özellikle getiriyorum hocam. Yani günlük hayatları içerisinde tabii ki Müslümanlar her daim imanla ilgili düşünmüyorlar. Yani evet, elhamdülillah Müslümanız dediğimiz andan itibaren zaten orası, o kapı tamam. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki, yani diyelim ki her şeyi her zaman çok düzgün, doğru yapmak mümkün olmayabiliyor. Müslümanlar gözündeki duruşu beni biraz bu konuda belki bunları konuşmaya sevk ediyor. Yani yapılan işlerin iyi görülebilmesi için o insanların aslında Allah'la olan ilişkilerine bakıyor ya bazı insanlar. Yani beni orası rahatsız ediyor. Aslında siz demin dediniz ki o insanın kendini iyileştirmesi için bir yerdir. Yani iman boyutu Allah'la olan ilişkisi, kendisiyle olan ilişkisinin güzelleşmesi içindir. Ama insanlar yani orada nasıllar, ne durumdalar, bu bizim gözlerimizle, duygularımızla çok anlaşılacak bir şey değil, değil mi? Asıl biz meseleyi biraz daha böyle birbirimizle olan işlere yoğunlaştırsak da bu salih ameli, yani bu imanla bu kadar bağdaştırırken ama biraz da oradan kurtarsak şöyle sanki desek, daha pratik olabilir mi diye bir düşünüyorum.
Anlamda, tabii pratik anlamda bu meselenin özü, eğer benzetebilirsek, ağaç ve meyve hususudur. Yani siz bir ağaç sahibi olacaksınız fakat meyvesi olmayacak. Meyvesi salih ameldir. Eğer insan salih ameli göstermiyorsa ağacın kendisi ya da özüyle ilgili bir sıkıntısı vardır. Yani meyvesiz ağaç bir işe yaramaz. Aynı şekilde siz bir imana sahip olduğunuzu söyleyeceksiniz ve salih amel sizden sudur etmeyecek, çıkmayacak. Bu bir paradokstur, çelişkidir. O yüzden de bizim ulemamız salih amelin anlaşılması zeminini insanlar arasındaki ilişkilerde bulmuş.
İşte burayı biraz fazlaca herhalde gündeme getirmek lazım diye düşünüyorum. Yani siz salih amel tanımını yaparken hani insanın kendinden ve hatta kendinden tabii başlayıp kendisi, yakınları, toplum, insanlık adına yaptığı yararlı işler dediğinizde, şimdi mesela düşünün ki aynı dinden olmayan insanlar da iyilik yapıyorlar. Onlarınki ne anlama geliyor? Bu bile sorgulanır durumda. Yani bu insanlık için yapılmış şeyler olduğunda bunu öğrencilerimiz de soruyor, toplumdan insanlar da soruyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi buna böyle dini bir boyut kattığınızda muhatabı biz değiliz ki. Hepsinin sahibi Allah
çok
diyesim geliyor. Bunu söylediğiniz zaman o zaman Kur'an'dan çıkmış bir kavram. Acaba gerçekten oradan koparıp istediğimiz gibi kullanıyor olup hani hep kendi kınadığımız duruma mı düşüyoruz diye de düşünüyorum. Bu çelişkileri yaşıyoruz hepimiz.
Büyük ihtimalle inanan insanlar sadece inanma eyleminin ya da varoluşsal durumunun kendilerini kurtaracak bir durum olduğunu düşünüyorlar. Oysa salih amel her daim imanın dışa ya da dışlaşması, tezahür etmesi olarak kendisini göstermesi lazım. İnananlar büyük ihtimalle sadece inanmayı, inandım demekle salih amel işlemeden var olmanın kendilerine bir şey katacağını ya da bir üstünlük olduğunu düşünüyorlar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü iman ya da bilgi eyleme dönüşmedikçe, dışsallaşmadıkça, dışa vurmadıkça herhangi bir belirti, emare ortaya koymaz. O yüzden de biraz önce ifade ettiğim her türlü imani faaliyetin önce kendisini insanın salih yapması lazım. Yani siz bu anlamda insanla Allah arasındaki ilişkiyi düzelmeniz, yani bu anlamda insan kendi kendisiyle barışıksa, kendisi Cenab-ı Hak'la barışıksa, yani bireysel fayda, çünkü salih amelin önce bireysel bir faydaya dönüşmesi lazım. Tabiri caizse kendisine faydası yoksa, mesela bugün Müslümanların iman etme ontolojileri kendilerini dönüştürmüyor. Kendilerini hakikaten başkaları gözünde elinden, dilinden, belinden güvenli kılmıyor. Dolayısıyla güvenli kılmadığı için iddiamızın bu anlamda salih amele dönüşmediği için geçersiz olduğunu kendi nefsimde söyleyebilirim. Bu yüzden de muhakkak o bireysel faydanın. İkincisi ise toplumsal fayda. O yüzden de toplumsal faydanın başlangıcı bireysel faydanın maksimize edilmesi. Yani bizim ifademiz de kendisine faydası olmayan insanın başkalarına faydası olmaz. Ameli salihin önce kendisine salih kılması, ondan sonra da toplumda yanlışı ıslah, düzeltmesi ya da faydayı, maslahatı maksimize etmesi gerekiyor. Bu yüzden de bu mesele temelde için dışa yansıması ya da bizim şahsiyet, karakter dediğimiz iç dış teşahhus eden, içeride teşahhus eden hususiyetin eylemde görülmesi, yani iradi bir biçimde Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun tezahür etmesi faaliyetidir. Yine eskiler bu meselenin önce kalpte, hemen ardında dilde ve nihayetinde davranışta ortaya çıkması gerektiğini, yani salih eylemler, salih ameller insanın kalbini yumuşatmalı. İki, diline hakikaten bir şekilde yansımalı. Söz gelimi latif konuşması, yumuşak konuşması, işte ne diyelim, insanlar arasında güzel söz söylemesi ve nihayetinde davranışında da bir şekilde gözükmesi lazım. O yüzden de bu mesele elbette bir zorunluluk ilişkisi değil. Biz çünkü bilgi ve eylem meselesini bilme ile eyleme arasında bir zorunluluk ilişkisi görmüyoruz. Ha, Platoncu düşünürler bilmenin eylemi gerektirdiğini, zorunlu bir şekilde oluştuğunu
öyle
söylüyorlar. Ama Aristoteles
mi?
Çok evet. Daha doğru söylüyor. Bilme ile eyleme arasında bir zorunluluk ilişkisi, bir imkan ilişkisi vardır. Ki Müslüman filozoflar da doğru anlamışlardır. İman etmek ile eylem arası ayrılmıştır. Yani bizim ifademizle her ne kadar Mutezililer iman, amel, imandan bir cüz kabul etseler bile eli sünnet alimleri kabul etmemişlerdir.
Çünkü bunun muhatabı biz değiliz, değil mi? Yani imanı hani tamam görelim istiyoruz ve Allah'ın buna yönelik Bizi teşvik ettiğini, işte siz dediniz 180 yerde bu salih amel imanla birleşmiş 60 yerde, ama neticede yani onun hani yansımasını
olması,
biz karşılamayacağız yani. İnsanların kendileriyle ilgili bir durum.
Doğru.
Arz ettikleri yer Allah'ın kendi huzuru, ama diğer tarafta yani istenen o. Hani öyle olan böyle de olur diyerek Allah orada size zaten bunun imkanlılığını sunarak size yollar açıyor ve bunları kullanın. bu iradenizi geliştirin ve bu şekilde yaşayın diye öğüt veriyor.
58 yerde iman ile ameli salihin bir arada geçmesinin ulema ideal bir durum olarak ifade ediyor. Bu şu anlama gelmiyor. Elbette ideal duruma erişilemez, hiçbir zaman öyle olmasın anlamında değil ama hakikaten insan olma varoluşsal biçiminin iman ile eylemi, salih eylemi yapabilmenin sıkıntısını ya da hakikaten müşkülünü, zorluğunu göstermesi
açısından. Her bir seferde yapmanın çok kolay olamayacağını düşünebiliriz belki hocam ama yani bu konuda yani bir derdimizin olmasını kesinlikle. Bile değil mi? En başta sizin kalpte dediğinizi ben öyle hissediyorum.
Elbette.
Yani mümin olmanın, iman sahibi olmanın insana otomatik olarak böyle bir şey yüklediğini yapamasa bile hissedip onu üzülmesi. Hani vicdan dediniz, vicdanının sızlaması.
Çok doğru.
Ona hitap eden bir yönünün olması bile insan için bir umuttur. Ben
elbette.
En azından öyle düşünüyorum.
Çok doğru.
Her tek hadisede, her bir hadisede olmasa da muhakkak bir yerinden bir yerinde insanı bir şeye sevk edecektir.
Evet. Takva bilincine sahip olan her insan elinden gelebildiği kadar doğru eylemleri, faydalı eylemleri, yararlı eylemleri ortaya koyması lazım. Fakat insanın zaaf sahibi, acil olması, işte ne diyelim eğilimlerine tabi olması...
Çabuk
eylemleri,
unutması,
çok doğru.
Vazgeçmesi.
Eylemleri yapmasını geciktiriyordur ya da yaptırmıyordur. Fakat o imanın bir şekilde dışsallaşması gerekiyor. Hı-hı. Cenab-ı Hak o anlamda hakikaten çok büyük işler yapmak yerine küçük de olsa mesela bizde kardeşine gülümseme, selam verme.
Bunlar bizi çok ilgilendiriyor değil mi hocam? Aslında salih amel deyince sanki böyle o kadar büyük icatlardan vesaireden bahsediyormuşuz gibi değil de.
Saatlerce namaz kılmak, saatlerce Kur'an okumak değil. Salih amelin insani boyutta görüldüğü yer insanlar arası ilişkilerde. Güler yüz, işte ne diyelim tatlı dil, hoş sohbet olmak ya da hakikaten bir selam verme hadisesinde. Biz her daim ifade ediyoruz sanki batı düşkünlüğü ya da batı hayranlığı gibi. Batıdaki insan tabiri caizse moraliniz bozuk olduğu zaman ilk size şu soruyu soruyor. Ne var, neyin var şeklinde. Oysa bizim insanımız dertli olmayı, çileli olmayı, hüzünlü olmayı bir meziyet zannediyor. Hayır. Her daim evet Cenab-ı Hak'la bir olduğunu düşünse bile insanlarla hakikaten onları pozitif anlamda enerjiye sürükleyecek, pozitif olana yönlendirecek bir tavır takınması lazım. Hı-hı. Yaşama sevinciyle, yaşama neşesiyle dolu olması lazım. Bunun bile bir salih amel olduğunu görmemiz
ne
lazım.
Ne kadar önemli bir şey söylediniz hocam. Yani insanın kendisinin yaşama sevinciyle dolu olmasının bir salih amel olması. Ben bunu ilk defa duyuyorum.
Elbette.
Sizden duyuyorum. Yani yaşama sevinci denilen şey insanın üretmesine, değil mi? Yani hayata bir anlam katmasına, kendini katmasına, değer üretmesine sebep olan bir şey.
Çünkü var olmak bir lütuftur, bir hediyedir, bir bahş dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın lütfu bahşidir. Eğer siz bu lütuf olanı, nimet olanı ne anlama geldiğini fark ediyorsanız o zaman var olmanın nasıl olması gerektiğini de ortaya koyacaksınız ki bu anlamda da salih amel nasıl var olacağımızın ortaya konulmasıdır. Geldik gidiyoruz işte her insan muhakkak bir ömür yaşıyor ve bu ömürde nasıl var olması gerekiyorsa nasıl var olacak? Tıpkı bir mum gibi tükense de gerçekten çok güzel bir ifadedir. Paslanıp çürüyeceğine çalışıp tükenmek, mum gibi erimek bizim kültürümüzün ifadesidir. Bu dolayısıyla kendimizi bir mum gibi etrafımızı ışıtarak fakat kendimizin de yok olarak varlık kazanma. Yani arkamızda bir iz bırakabilme, bir mana bırakabilme eylemi bence salih amel olarak anlaşılmalıdır.
Evet hocam bugün çok ilginç oldu gerçekten insanın kendi varlığından başlayarak bir şey yapmasını salih amel olarak tanımladık.
Salih kişi olmak.
Salih kişi olmak salih amelin başlangıcıymış meğer. Salih amel salih kişilerden sadır olurmuş. Bu çok ciddi
Kur'an'da
bir öğrenme oldu.
Kur'an'da peygamberlerin bütün duaları Cenab-ı Hakk'a bizleri
salihlerden
eyle.
İşte evet. Bu. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyiciler bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Celal Türer idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.